Sayın Batuhan Yaşar, bugünkü Türkiye gündeminde dilerseniz öncelikle geçtiğimiz haftanın hafta sonunun önemli gündem maddelerinden Can Dündar ve Erdem Gül'e verilen cezayı konuşalım. Devletin gizli bilgilerini açıklama ve yayma suçu nedeniyle 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldılar her ikisi de. Bunun değerlendirmesini almak istiyorum sizden. Bir de bu arada casusluk savı geçersiz kılındı. Ancak terör örgütüne yardım konusundaki suçlamayla ilgili dava ayrıldı. Yorumunuzu alayım.
Bu MİT tırlarının özellikle yaptığı operasyonların açığa çıkmasıyla ilgili iki ayrı dava biliyorsunuz açılmıştı. Bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tırlarını açığa çıkartma. Bir de dediğiniz gibi işte casusluk suçu. O oradan beraat çıktı ama sonuçta bu çok daha fazla beklenen bir şeydi. Daha fazla isteniyordu savcı tarafından. Ama bir şey söylemem için çok erken. Çünkü yerel mahkemenin ilk aşaması tamamlandı. Bundan sonra Yargıtay aşamasına geçilecek. Ondan sonra 2-3 aşama daha var. Yani dolayısıyla bakıldığı zaman çok hızlı bir şekilde işlese bile bizi en az neredeyse bir yıllık bir süreç daha bekliyor. Tabii bir gazetecinin ceza alması olarak değerlendirirseniz başka türlü bakabilirsiniz. Ama bir de olaylar nasıl gelişmiş, bir de bu açıdan bakarsanız başka türlü bakabilirsiniz. Dolayısıyla şimdi mahkemenin özellikle tutuklamanın kaldırılması ve tutuksuz yargılanma şeklinde verdiği karara baktığınız zaman onu da bu mahkeme verdi.
Bu arada yurt dışı çıkış yasağı da kaldırılmış mahkeme tarafından.
Yurt dışı çıkış yasağı da kaldırıldığı zaman şimdi hani biz bağımsız mahkemelerin kararına çok fazla nüfuz etmememiz de gerekiyor ama şurada ben bunu sizle daha önce konuşmuştum. Gazeteci olarak, sizin işte gazeteci olarak Avustralya'da bir suç işleme ayrıcalığınız var mı? Yok. Benim var mı? Yok. Sokaktaki Ahmet Mehmet hangi konuyla, hangi cezayla yargılanıyorsa ben de aynısıyla yargılanıyorum. Ama burada şunun altını çizmek gerekiyor. Bakın siz eğer büyük bir olay yaşanıyor sınırınızda, 3 milyon mülteci gelmiş. Türkiye tabii ki orada kendisini korumak için bazı hamleler yapmak zorunda ve durumunda. Bunu diğer ülkelerde de görüyoruz. Birçok ülkeyle ilgili bu tip olaylar oldu ama bunların hepsi işte cezayla sonuçlandı. Tabii ki bir gazeteci özgürdür haber yapmada ama bu özgürlük sınırı her zaman her yerde belli. Siz eğer bunun çok ötesine çıkarsanız o zaman 5 yıllık cezayla kurtulmanız gerçekten aslında daha ağır bir beklenti vardı kamuoyunda bakıldığı zaman, kamuoyundaki imajı anlamında daha büyük bir ceza bekleniyordu. Bence bu bir uyarıyla tamamlandı. İşte yurt dışı yasağı kalkmış oldu. Yani özetle şunu söyleyeceğim. Geçmiş olsun bir meslektaşımız olarak. Ankara'da yıllarca da beraber çalıştık her şeyden öte. Bakalım bir taraftan diğer aşamalarına geçilecek. Yargıtay aşaması var. Ondan sonra Yargıtay Genel Kurulu aşaması var. Ondan sonra olursa Anayasa Mahkemesi yine bireysel başvuru hakkı var, ahim var. Dolayısıyla hani biz bir yıllık bir hukuki süreçten daha da bahsetmemiz mümkün. Dolayısıyla böyle hassas konularda özellikle herkesin, benim de dahil olmak üzere bütün gazetecilerin daha dikkatli davranması gerekiyor. Bakın bir taraftan da DAEŞ'in her gün attığı kilise bombalar var. Oradaki muhalefetin özellikle Türkiye ile çalıştığı birçok alan husus var. Burada ulusal güvenlik anlamında bakılması gerekiyor. Sonuçta benzer bir olay inanın bana Amerika Birleşik Devletleri'nde veya ileri batı demokrasilerinde, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da olsaydı belki daha ağır bir ceza ile karşı karşıya kalınırdı diye düşünüyorum ben.
22 Mayıs'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin olağanüstü kurultayı yapılacak. Ancak bundan önce Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı ve parti liderliği görevlerini bırakması, 2 hafta sonraki olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklaması çok konuşuldu, konuşuluyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormak istiyorum. Davutoğlu neden böyle bir karar aldı sizce?
Ben bunu özellikle son 10 gündür 2 kere zaten köşe yazısı konusunda da gündeme getirdiğimiz için ben size 3 tane şey söyleyeceğim burada. Bu bir sürpriz miydi? Ankara'da yaşayan gazeteciler için, Ankara'nın siyasi kulislerini takip eden gazeteciler için hiç öyle değildi. Sürpriz değildi. Adım adım buraya yaklaşıldı. Bundan sonra AK Parti'de işte her yer yıkıldı mı, yıkılır mı parti grubunda ve meclis grubunda? Hayır, böyle bir şey yok. Zaten bu karara veya Davutoğlu'nu ayrılma noktasına kadar götürenlerin hepsi kendi tabiriyle refikleri, yani yol arkadaşları. O açıdan bakıldığı zaman orada da AK Parti'de de bir konu yok. Yani 21 aylık başbakanlık dönemi Ahmet Davutoğlu'nun 22 Mayıs itibariyle kapanacak. Şimdi bundan sonra üçüncü konuda kim başbakan olacak? Nasıl bir bakanlar kurulu ve bunun iki tane alt başlığı daha var? Bizi nasıl bir yeni sistem bekliyor? Ben size şöyle söyleyeyim, biraz 1923-1949 arasında, yani Atatürk'le İnönü'nün döneminde, biliyorsunuz 11 tane başbakan geldi geçti. Bunların birkaçı hariç sokakta sorsak kimse hatırlamaz ama tek isim vardır akıllarda: Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü. Dolayısıyla biraz ona benzeyecek. Başkanlık sistemine geçecek. Biraz Fransa sistemi gibi olacak. Fransa sistemi derken burada yarı başkanlıktan söz etmiyorum. Bakın, burada altını çizmek istediğim bir şey var. Duyduğum ve özellikle beklentiler anlamında ve bu konuda yaptığım araştırmalar anlamında bizi getiren nokta bu. Yarı başkanlık değil, sadece Fransa Başbakanı'nın siyaset sistemi içerisindeki rolünü kastediyorum. Burada kesinlikle ve kesinlikle gelecek başbakanın emanetçi olması, işte yukarıdan yönlendirilir olması gibi eleştirilerin de gündeme getirilmesine gerek yok. Çünkü Türkiye 10 Ağustos 2014 tarihi itibariyle yeni bir yol, kendisine yeni bir siyasi dönem açtı. O da halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı. Artık halkın seçtiği bir cumhurbaşkanıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Burada önemli olan konulardan bir tanesi de şu: başbakanla cumhurbaşkanının iki başlı görüntü vermemesi, yani birlikte hareket etmesi. Burada yeni yöntemde, yani 22 Mayıs'tan sonra bizi bekleyecek olan konu şu Tanju Bey: cumhurbaşkanının artık siyaseten de çok ön planda olduğu, dolayısıyla başbakanın birazcık daha bakanlar kuruluyla cumhurbaşkanı arasındaki köprü vazifesini sağlayan ve çalışma düzenini belirleyen bir konuma geçtiği bir sistemden bahsetmek mümkün.
Ama bu sistemi oturtmak için, bu sistemi hayata geçirmek için anayasal düzenlemelerin yapılması gerekmiyor mu? Mecliste olsun ya da referandumla bunu oturttuktan sonra bunun hayata geçirilmesi gerekmiyor mu? Yoksa bundan önce bu hemen başlayacak mı diyorsunuz?
Sizin sorduğunuz konu yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de yoğun bir şekilde de tartışılan bir konu. Ama burada şunu söylemek lazım. Bence Türkiye başkanlık sistemine 2014 yılında geçti. Ben de size şunu söylemem gerekiyor o zaman, bu sorunuza karşılık olarak. Anayasada parlamenter sistem diye yazan en ufak bir satır, bir kelime yok. Artı hani parlamenter sistem demek için de bin şahit lazım diye bir laf vardır ya, amiyane tabiriyle bunu söylemek lazım. Çünkü şunu da ifade etmemin nedeni o: bakıldığı zaman Cumhurbaşkanı yetkilerine ne Rusya'da ne Amerika Birleşik Devletleri'nde, hani başkanlıkla yönetilen ülkelerden kastediyorum bunu, ne Brezilya'da ne de Fransa'da, Türkiye'deki 1980 Anayasası'nda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiler kadar geniş yetkiler yok. Dolayısıyla sistemi tıkayabilir, ülkeyi seçime götürebilir, bakanları azledebilir, başbakanı azledebilir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı bu kadar geniş yetkilere haizken sonuçta işte yarı başkanlık demek veya işte parlamenter sistem demek çok doğru değil. Burada bir fiiliyattan bahsetmek mümkün. Türkiye eğer başkanlık sistemine cumhurbaşkanını halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olarak gündeme getiriyorsa, o zaman da yeni bir fiili durum oluşmuş oluyor. Hukuken de bu geçerli.
Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini o zaman siz geçerli saymıyorsunuz. Bunun bir partinin iç meselesi olmadığını, bir demokrasi meselesi, bir anayasa meselesi olduğunu söylüyor Kılıçdaroğlu ve halkın seçtiği bir başbakanın meşru hükümetine karşı darbe yapılmıştır diyor. Bu konudaki yorumunuz nedir? Böyle bir darbe mi yapıldı orada, yoksa biraz önce saydığınız cumhurbaşkanlığı yetkilerinde böyle bir yetki zaten var mıydı?
Ahmet Davutoğlu şunu gördü: yani cumhurbaşkanı olmasa da o partide, o MYK'yla devam edemeyeceği kesindi. Çünkü o MYK beraber Katar'dayken yetkilerini elinden aldı. Hangi yetkileri elinden aldı? İl ve ilçelere, teşkilatlara atama yetkisini tamamen kendi uhdesi altına aldı Tanju Bey. Dolayısıyla Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olarak veya genel başkan olarak, AK Parti genel başkanı olarak çok da fazla yapabilecek bir şey kalmadı. Yetkiler de geçtikten sonra önünde tek bir seçenek kaldı: ya istifa etmek veya partiyi olağanüstü kongreye götürüp aday olmamak veya bayrağı devretmek. Bakın, size şöyle bir şey söyleyeyim. Atamaların yapılması, yani Sezer döneminde bu kadar ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. Bazı şeyler bazen hiç göründüğü gibi olmayabiliyor. Ben Ahmet Davutoğlu'nun her şeye rağmen çok temiz bir şekilde başbakanlığı ve genel başkanlığı devredeceğini düşünüyorum. Ama diğer taraftan da Türkiye'de fay hattında biriken enerjinin de bu çerçevede boşaldığını da çok rahat bir şekilde görüyoruz. Bekleyen valiler kararnamesi benim bildiğim 3 veya 4 aydır yapılamıyordu. Birçok bakanlıkta müsteşarlık hali hazırda vekaleten yürütülüyor. Yine İçişleri Bakanlığı'nda ve diğer bakanlıklarda önemli memuriyetler, yani genel müdür ve başkanlık düzeyindeki memuriyetlerin atanması yapılamamıştı.
Peki neden yapılamamıştı? Yani şimdiye kadar bunların ertelenmesinin ya da yapılamamasının nedeni neydi? Nereden kaynaklanıyor bu?
Ya burada bazı anlaşmazlıklar zaman zaman işte bakanlar arasında, hükümet içinde anlaşmazlıklar, bütün bunların çözülememesi, terörle mücadelede bu kadar ciddi bir şekilde yol alınırken ve ciddi bir şekilde böyle bir mücadele devam ederken bu atamaların yapılamaması, diğer taraftan çift başlı görüntü verilmeye başlanması son dönemde, bütün bunlar bizi adım adım bu sürece getirdi. Ben size çok rahatsız da söyleyebilirim, artık bunu çok fazla saklamanın gizlemenin de anlamı yok. 1 Kasım'dan bu yana özellikle benim saydığım 6 konuda, 6 başlıkta Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın ayrı düştüğünü, ayrı düşündüğünü söylüyoruz. Ha, siyaseten bu normal mi? Evet normal, ama sonuçta burada özellikle aynı ekolden gelen iki insanın bu kadar ayrı düşmesi çok fazla aslında gidişat anlamında ve yapılacakların yapılamaması, o listenin yapılacaklar listesine tiklerin konulmaması anlamında bizi adım adım bu noktaya getirdi diyorum. Birkaç isim var ama bu isimlerin içerisinde en fazla ön plana çıkan isim Binali Yıldırım, ki 2015 kongresinde de kendi adına imzalar toplanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 953 imza toplanmıştı. Yani Ahmet Davutoğlu'nun daha henüz başbakanlığının 12. veya 13. aylarıydı. O zaman da bu iş olabilirdi. Ya adım adım bu noktaya geldik Tanju Bey. Bakıldığı zaman hayırlısı olsun. Siyasette duygusallığa yer yok. Çok şık bir konuşma yaptı. Orada zaten şu cümlesi kendisini zaten hani bundan sonraki yol haritası anlamında ortaya koydu. Sayın Başbakan çok net bir şekilde dedi ki mutabakatın olduğu yerde tekrar aday olmam. Yani aday olması halinde zaten ben seçilemeyeceğimi biliyorum açıklamasıdır bu. Siyasi olarak bu açıklamayı okursak bütün bunlara bu açıdan bakmak lazım. Yeni bir dönem, siyaseten bizi yeni bir dönem bekliyor diyebiliriz.
Kilise doğru yönelelim. Kiliste sınırın diğer tarafından atılan füzelerin oluşturduğu can ve mal kaybı her geçen gün artıyor ne yazık ki. Kiliste halkın çok tedirgin olduğu biliniyor. Esnafın kepenklerini açamadığı, açmak istemediği ya da bazen açsa da zorlandığı biliniyor. Kenti terk edenlerden söz ediliyor. Çok sayıda kişinin okuluna gidemediği çocukların ya da işine gidemediği söyleniyor. Yani kiliste halkta büyük bir tedirginlik var. Yaşam adeta durma noktasına geldi. Kiliste olan bitenin artık çözülmesi gerektiğine inanan bir kitle de var. Çok büyük sayıda. Bunlar protestolar da bulunuyorlar. Bizi kurtarın bu dertten diyorlar. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl çözülebilir kilis? Kilisin ve kilislerin içinde bulunduğu durum.
Burada çok fazla yapılacak bir şey yok. Bu füzelerin atıldığı sınırın uzunluğu, Suriye sınırının uzunluğu 8 kilometrelik bir alan. O 8 kilometrelik alandan karşı taraftan, yani Azez bölgesinden bütün bu Katyusha roketleri, Rus yapımı roketler kilise rastgele atılıyor. Hedef gözetmeden, yani kimi vurursak, kime isabet ederse öyle bir dertleri yok. Dolayısıyla orada sadece can kaybı verdirme noktasında bir hamle var. Özellikle istihbarat kaynaklarından ve insan sava araçlarından alınan görüntüler o 8 kilometrelik sınır hattından da içeri doğru 18 kilometrelik bölümden bu Katyusha roketleri fırlatılıyor DAEŞ veya IŞİD militanları tarafından Türkiye'ye. Orada içeri doğru 18 kilometre, sınır hattında da 8 kilometrelik alanda bir operasyon olabilir mi önümüzdeki günlerde? Olabilir. Hepimiz kendimizi kiliste IŞİD füzeleri altında, Katyusha füzeleri altında koyduğumuz zaman, böyle bir şeyi düşündüğümüz zaman, empati yaptığımız zaman o şehirde yaşamanın ne kadar güç olduğunu, zor olduğunu hepimiz çok rahat biliyoruz. Dolayısıyla şunu söylemek mümkün. Bundan sonra özellikle koalisyon güçlerinin işte İncirlik'ten yaptığı kalkışlar, İncirlik'teki olaylar, bir de burada Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin stratejik ortaklığından çok da artık bahsetmenin mümkün olmadığını ben düşünüyorum. Şunun için
yeterli desteği alamıyor mu Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye?
Çok size bir şey söyleyeceğim. Bakın bu çok fazla basında dillendirilmedi ama iki kere Türkiye'nin verdiği hedeflere Amerika Birleşik Devletleri operasyon düzenlemedi. A-10 uçaklarıyla, A-10 uçakları biliyorsunuz yakın hava taarruzu sağlayan, yani anti tank ve işte bu tip Toyota Lander'ların üzerine kurulan Katyusha rampalarını yok etmeye yönelik birebir biçilmiş kalkan. Amerika bunları operasyonu düzenlemedi, Türkiye'nin verdiği hedefleri vurmadı. Nedeni şu, acaba bana PYD hedefi mi verdi diye, yani hiçbir stratejik ortak diğer stratejik ortağını beni kandırıyor mu diye sorgularsa artık orada stratejik ortaklıktan çok da fazla söz edilemez.
Peki Amerika Birleşik Devletleri kendisi bunu saptayamaz mıydı, bu hedeflerin ne olduğunu, yani bu şüpheyle?
Zaten yani Tanju Bey, dostlar alışverişte görsün olayı devam ediyor orada. Hani çok fazla Kilis'te veya diğer bölgede, Suriye'nin içerisinde veya Irak'ta, Musul hala IŞİD'in elinde, hala Irak'ın üçte biri IŞİD'in elinde, Suriye'de bu kadar etkili. Şimdi bakıldığı zaman IŞİD'le mücadele çok ciddi bir şekilde yapılıyor demek mümkün mü? Bana göre hayır. Dolayısıyla bu açıdan da bakılacak olursa, Türkiye'nin verdiği hedefleri güvenilir mi değil mi diye sorguluyorsa sizin stratejik ortağınız, ben onun için diyorum. Burada çok fazla artık bu ortaklıktan, bu dostluktan söz edilemez.
Çünkü, o zaman Türkiye kendi işini kendi mi görmek zorunda kalacak ya da yani, öyle mi isteniyor
evet,
yani?
Evet öyle kalacak. Dediğim gibi ben aslında yakın bir süreçte o dediğimiz 8-18 diyorum ben ona, 8-18 kilometrelik o hat üzerinde bir kara operasyonda dahil bir şey düşünülebilir. Hep beraber göreceğiz. Yoksa Kilis'te o bu şartlar altında yaşamak gerçekten çok güç.
Sayın Yaşar, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. İyi günler
ben
sizlere.
Ben çok teşekkür ederim. Çok selamlar Tanju Bey. İyi yayınlar.